Item 17, Kurtuluş Projesi, Andy Weir, sayfa 180. 9. Bölüm. Modeli odanın ortasında süzülmeye bırakıyorum. Ksenonit yok edilmesi çok güç bir bileşene benziyor. O yüzden bir şeylere çarpıp zarar görmesinden endişelenmeme gerek yok. İyi bir fikir mi bu? Kurtarmam gereken bir gezegen var. Zeki uzaylılarla buluşmak her ne kadar harika olursa olsun bu riske değer mi? Eridyanların astrofajdan anladıkları bariz. En azından astrofaj motoru yapacak kadar anlıyorlar. Ve anladığım kadarıyla bana buraya benimle aynı sebepten ötürü geldiklerini söylemeye çalışıyorlar. Haiz olmadığım bilgilere sahip olabilirler. Aradığım çözümü biliyor bile olabilirler. Ve yeterince dost canlısı görünüyorlar. Ama bu şeker teklif eden yabancı konseptinin yıldızlar arası versiyonu. Şekeri, yani bilgiyi almak istiyorum ama yabancıyı tanımıyorum. Peki alternatifim nedir? Onları görmezden gelmek mi? Onlarla hiç karşılaşmamış gibi görevime devam edebilirim. Muhtemelen ben nasıl onları gördüğüm için ürktüysem onlar da beni gördükleri için ürkmüşlerdir. Konuşmaya devam etmeye çalışabilirler ama düşmanca bir tavır takınacaklarını sanmıyorum. Yoksa takınırlar mı? Bunu bilemem. Hayır, cevap çok açık. Hiç olmadı onlarla sohbet etmiş olurum. Astrofaj hakkında ne kadar küçük olursa olsun bir bilgileri varsa onlarla konuşmak boynumun borcu. Bu bir risk, doğru, ama görevin kendisi bir risk zaten. Tamam, peki onların yerinde olsam ne yapardım? Ben bir Eridyanım, şu tuhaf insan gemisine uzanan bir tünel inşa etmek istiyorum. Ama insan gemisinin hangi materyalden inşa edildiğini bilmiyorum. Tünelin gemiye bağlanacağını ve vakumlanacağını nasıl garanti altına alabilirim? Ksenonit konusundaki tecrübem şüphe götürmez. Ama insan yumudur nedir? Bu gemi artık hangi materyalden yapıldıysa ksenoniti o materyale nasıl bağlayacağım? İnsanlara ksenonit modeller gönderdim. Yani onlar benim elimdeki materyali biliyor. Ama ben hala onların elindeki materyali bilmiyorum. Geminin gövdesinden bir örneğe ihtiyaçları var ve bunun benim gemimin gövdesinden bir parça olduğunu bilmeliler. Tamamdır diyorum ortaya. Bu iyi bir fikir mi, berbat bir fikir mi bilmiyorum. Ama gemimin gövdesinden bir parça koparacağım. Bir GDF alet seti alıyorum. 17E çekmecesinde yaşıyorlar. Onları bir süre önce buldum. GDF elbisesine takılabilen bir iş kemerindeler. Gövdeyi tamir etmemiz gerekirse diye Strat ve ekibi ihtiyaç duyabileceğimiz tüm malzemeleri göndermişler. Normalde bir şeyleri tamir etme işi Ilyukina'nın da ama artık o yok. Hah, rastgele bir anı. Ilyukina bizim mühendisimizdi, tamirci kızımız. Peki neyse, artık o kişi benim. GDF elbisesine girip dışarı çıkıyorum. Bir kez daha, bir içeri bir dışarı sinirlerim bozulmaya başladı. Umarım bu tünel fikri fos çıkmaz. İpleri taka taka gövdede yol alıyorum. Bir yandan da düşünüyorum. Bu tünel tam olarak ne işimize yarayacak ki? Birbirine uyumlu yaşam alanlarımızın olduğunu sanmıyorum. Gemileri bir tünelle birleştirip hemencecik el sıkışmaya başlayamayız. Diğer tarafta amonyak bol gibi geliyor. Bir de şu sıcaklık meselesi var. O silindirler bana ulaştığında çok sıcaktı. Kafadan yaptığım bir hesapla ilk silindirin 40 dakikalık yolculuğu boyunca yolculuk başlangıcındaki sıcaklığının ne kadar olduğuna bağlı olarak 100 santigrat derece ya da daha fazla ısı kaybetmesi gerektiğini buluyorum. Ve silindir bana ulaştığında hala sıcaktı. Demek ki diğer gemiden yola çıktığında aşırı sıcaktı. Yani suyun kaynama derecesinden çok daha yüksek bir sıcaklıkta. Tahminlerimde çok uçmamaya çalışıyorum ama nasıl durayım? Ben bir bilim insanıyım ve onlar da uzaylı. Tabii ki her türlü tahminde bulunacağım. Eridyanlar suyun kaynama noktasından daha sıcak bir ortamda mı yaşıyorlar? Eğer öyleyse bu da benim haklı olduğum anlamına gelir. Yaşama elverişli alan falan yalan. Yaşam için su gereksinimi yok. Uzaylılarla ilk temas ya da tüm insanlığı kurtar meselelerine odaklanmam lazım aslında. Ama anasını satayım, herkes haksız olduğumu söylemişken haklı çıkmış olmanın keyfini 2 dakika sürebilirim bence. Nihayet aklımdakini yapmam için ideal olduğunu düşündüğüm bir yere varıyorum. Gemimin basınçlı kısmının kıç kısmındayım. Geminin genişlediği yerin çok daha ilerisinde. Eğer doğru hesapladıysam eskiden astrofajla doluyken şimdi ise boşalmış olan büyük bir tankın üzerindeyim. Burada gemiyi delsem de bir sıkıntı çıkmaz. Çekiçle keskiyi çıkarıyorum. Bu işi yapmanın en hoş yolu değil ama aklıma başka bir yol gelmiyor. Keskinin bir köşesini gövdeye dayayıp çekiçle hafifçe vurarak başlıyorum. Gövde gözle görülür derecede içe göçüyor. Bu en dıştaki katmanı geçmek çok zor olmuyor. Gövde materyalinin 6 inçlik yuvarlak bir parçasını koparmak için çekiç ve keskiyi kullanıyorum. Onun altında başka bir şeyden oluşan bir katman var. Keskiyi de hissedebiliyorum, muhtemelen yalıtımdır. Yuvarlak parçayı keskinin ucuyla kaldırıyorum. Alt katman başta kestiğim kısmı tutuyor ama sonra birden kopuveriyor. Gövde örneği uzaya doğru uçmaya başlıyor. Haydi be! Gemiden destek alarak zıplıyorum. İpim gerilmeden hemen önce yakalıyorum örneği. Ne kadar aptalca bir şey yaptığımı düşünerek nefesim kesiliyor. Sonra da iple kendimi gemiye çekiyorum. Elimdeki yuvarlak parçaya bakarken alt kısmında açık renk köpük benzeri bir madde olduğunu görüyorum. Strafor olabilir. Muhtemelen strafordan daha karmaşık bir şeydir. Umarım bunu izlemişsinizdir diyorum. Çünkü bir daha yapmam. Gövde parçasını blip ağa'ya doğru atıyorum. Bunu gözlerinin önünde yaparak onlara gövdenin bir örneğini gönderdiğimi açık açık gösteriyorum. Umarım akıllarındaki şey için yeterlidir. Ne istediklerini ya da neye ihtiyaç duyduklarını bilmiyorum bile. Belki de şu anda ekranlarının başında "Bu aptal ne yapıyor yahu? Kendi gemisinde bir delik mi açıyor? Neden ki?" diye düşünüyorlardır. Gövdede durup parçanın tau ışığında döne döne yol alışını seyrediyorum. Blip ağanın gövdesinde konuşlanmış olan çok kollu robot parçayı yakalamak için raylar üzerinde kayıyor. Yerini aldığında gövde parçasının gelmesini bekliyor ve rahatça yakalıyor. Sonra yalanım varsa tanrı çarpsın bana el sallıyor. Küçük kollarından biri de bana el sallıyor. Ben de el sallayarak cevap veriyorum. O yine el sallıyor. Tamam, bunu koca gün tekrar diyebiliriz. Hava kilidine geri dönüyorum. Hamle sırası sizde. Hamlelerini bir türlü yapamadılar ve sıkılmaya başladım. Vay be, Tau Ceti sisteminde bir uzay gemisinde oturmuş, daha yeni tanıştığım zeki uzaylıların sohbeti devam ettirmesini bekliyorum. Ve sıkılmış durumdayım. İnsanların anormal durumları alıp bunları normalleştirme yetenekleri muazzam. Radar panelini karıştırıp başka ne marifetleri varmış diye bakıyorum. Ayarlarını biraz karıştırdığımda aradığımı buluyorum. Yakınlık uyarı parametreleri. Şu anda 100 kilometreye ayardı, makul bir mesafe. Uzayda bir şeylerin milyonlarca kilometre uzakta olmasını beklersiniz. Hiç olmadı 10 binlerce kilometre. Yani 100 kilometre yakınınızdan bir kaya uçuyorsa bu büyük bir sıkıntı demektir. Ayarları 0.26 kilometreye çekiyorum. Çok düşük bir mesafe olduğu için ayarı reddetmesinden korkuyorum ama reddetmiyor. Gerinip pilot koltuğundan yukarı süzülüyorum. Blip A 271 metre uzaklıkta. 260 metreden yakınıma gelirlerse ya da bu mesafe içinde bana başka bir hediye göndermeye kalkarlarsa mesafe alarmları çalmaya başlayacak. Artık ekran başında oturmama gerek yok. Blip A ilginç bir şey yaparsa kumanda odasında alarm çalmaya başlayacak. Yatakhaneye doğru süzülüyorum. Yemek diyorum. Kollar tavandaki zuladan bir kutu çıkarıyor ve yatağıma bırakıyor. Bir gün oraya tırmanıp ne var ne yok göreceğim. Şimdilik tavanı tekmeleyip yemeğimin yanına süzülüyorum. Üzerinde gün 10, öğün 1 yazan kutunun alt kısmında çarşafın üzerine yapışmasını sağlayan Velcro benzeri bir şerit var. Açtığımda içinde bir dürüm buluyorum. Ne bekliyordum bilmiyorum ama öyle olsun, yemekte dürüm var. Dürüm oda sıcaklığında çıkıyor. Fasulye, peynir, biraz kırmızı sos. Hepsi ayrı lezzetli aslında. Ama oda sıcaklığında. Ya mürettebata sıcak yemek vermiyorlar ya da makine komadan yeni uyanmış birinin sıcak yemekle kendini yakmayacağına güvenmiyor. Muhtemelen ikincisidir. Laboratuvara doğru süzülüp dürümü örnek fırınına koyuyorum. Birkaç dakika ısınmaya bıraktıktan sonra maşayla alıyorum. Peynir kaynıyor ve dürümün dört bir yanından hafifçe buhar yükseliyor. Biraz soğuması için dürümü süzülmeye bırakıyorum, kıkırdıyorum. Gerçekten sıcak bir dürüm istesem dönüş sürücülerini açar, bir GDF yapar, dürümü motorlardan çıkan ışığa tutardım. Hemen sıcacık olurdu. Daha doğrusu kolum ve patlama mesafesi içinde kalan her şeyle birlikte buhar olurdu çünkü. Küçük Rusya'ya hoş geldin dedi Dimitri. Uçak gemisinin alt hangar güvertesine teatral bir kol hareketiyle gösterdi. Bütün alan yüksek teknoloji ekipmanlarla döşeli laboratuvarlara dönüştürülmüştü. Onlarca laboratuvar, önlüklü bilim insanı arada birbirlerine Rusça bir şeyler söyleyerek işlerine bakıyordu. Onlara Dimitri'nin dostları diyorduk. Muhtemelen bir şeylere isim vermeye gereğinden fazla vakit harcıyorduk. Küçük örnek kutuma bir kese parayı paylaşmak istemeyen Scrooge gibi yapışmıştım. Bundan hiç memnun değilim. Bir sus dedi Strat. Şimdiye dek sadece 8 gram astrofaj üretebildim ve 2 gramını öylece vermem mi gerekiyor? 2 gram kulağa çok gelmeyebilir ama 95 milyon astrofaj bu. Bu hayırlı bir iş için kullanacak arkadaşım dedi Dimitri. Söz hoşuna gidecek, gelin gelin. Strat'la beni ana laboratuvarın içinden geçirdi. Laboratuvarın ortasında kocaman bir silindirik vakum odası bulunuyordu. Oda açıktı ve 3 teknisyen içerideki bir masanın üzerine bir şey monte ediyordu. Dimitri Rusça bir şey dedi onlara. Onlar da cevap verdiler. Dimitri başka bir şeyler daha söyledi ve beni işaret etti. Gülümseyip mutlu Rus sesleri çıkardılar. Ardından Strat Rusça ters bir şeyler söyledi. Pardon dedi Dimitri, bundan sonra İngilizce konuşacağız dostlarım, Amerikalı için. Merhaba Amerikalı dedi teknisyenlerden biri. Ben sen için İngilizce konuşuyor, yakıt getirdin. Örnek taşıyıcımı daha da sıkı tuttum, biraz yakıtım var ama... Strat bana sınıfımdaki inatçı öğrencilerime baktığım gibi bir bakış attı. Örneği ver Doktor Grace. Üreticimin zaman içinde astrofaj nüfusunu ikiye katladığını biliyorsun değil mi? Şimdi benden 2 gram almak demek gelecek ay 4 gram almakla eşdeğer. Taşıyıcıyı ellerimden alıp Dimitri'ye uzattı. Dimitri küçük metal şişeyi elinde tutup şişeye hayranlıkla baktı. Bu güzel bir gün, bugünü iple çekiyordum. Doktor Grace lütfen size dönüş sürücümü göstermeme izin verin. Onu takip etmem için işaret etti ve merdivenleri ikişer ikişer tırmanarak vakum odasına girdi. Bize yer açmak için teknisyenler bir bir odadan ayrıldı. Her şey takıldı dedi teknisyenlerden biri. Liste tamamlandı, test için hazır. Güzel, güzel dedi Dimitri. Doktor Grace, Bayan Strat, gelin gelin. Strat da beni vakum odasına soktu. Duvarların birine kalın parlak bir metal plaka dayanmıştı. Odanın ortasında üzerinde bir tür cihaz bulunan yuvarlak bir masa vardı. Bu dönüş sürücüsü dedi Dimitri heyecanla. Öyle çok ahım şahım bir görünüşü yoktu. Birkaç feet uzunluktaydı. Çoğu yuvarlaktı ama bir yanı düz kesilmişti. Dört bir yana saçılmış cihazlardan sensörler ve kablolar çıkıyordu. Dimitri üst kapağı kaldırıp cihazın içini ortaya çıkardı. Cihaz daha da karmaşıklaştı. İçinde bir çark üzerinde duran şeffaf bir üçgen vardı. Dimitri çarkı döndürdü. Gördünüz mü? Dönüyor. Dönüş sürücüsü. Nasıl çalışıyor diye sordum. Üçgeni işaret etti. Bu revolver, yüksek çekme dirençli transparan polikarbonat. Buradan da revolverle dış kaplamanın arasındaki bir girintiyi işaret etti. Yakıt geliyor. Revolverin şu kısmındaki kızıl ötesi yayıcısı 4.26 ile 18.31 mikron dalga boylarında az miktarda ışık yayıyor. Astrofajı çeken dalga boyu bu. Astrofaj şu revolver yüzeyine gidiyor ama çok sert değil. Astrofajın itişi kızıl ötesi ışığın gücüne bağlı. Sönük ışık zayıf itiş yapar ama astrofajın yüzeye yapışmasına yetiyor. Üçgeni döndürüp bir kenarını kaplamanın düz kısmına denkledi. 120 derece döndür. Şimdi revolverin astrofajın yapıştığı bu yüzü geminin arkasına bakıyor. İçerideki kızılötesi ışığın gücünü artır. Astrofaj şimdi çok heyecanlı. Kızılötesi ışığa doğru sertçe ittiriyor. İtişleri Petrova frekansı ışığı gemiyi terk ediyor. Bu da gemiyi ileri ittiriyor. İleri gitmesi için gemiyi ittiren milyonlarca ufak astrofaj, evet. Bakmak için eğildim. Anlıyorum. Böylece gemi hiçbir zaman ışığın patlama alanında kalmıyor. Evet, evet dedi Dimitri. Astrofajın kuvvetini onu çeken kızılötesi ışığın parlaklığı belirliyor. Çok hesap yaptım ve en iyi sonucun astrofajın tüm enerjisini 4 saniyede tüketmesiyle alınacağına karar verdim. Daha hızlı olursa bu kuvvet revolveri kırar. Revolveri yine 120 derece döndürdü ve kaplamanın kalan üçte birlik kısmını işaret etti. Burası temizlik alanı. Silecek revolverin üstündeki ölü astrofajı siliyor. Önce temizlik alanını, sonra yakıt yükleme alanını, son olarak da açık yüzü işaret etti. Üç alan da aynı anda aktif. Yani bir alan bu yüzdeki ölü astrofajı temizlerken yakıt yükleme alanı şu yüze astrofaj yüklüyor. Diğer yüz de gemiden öte tarafa bakıp itiş sağlıyor. Bu düzenek üçgenin geminin arkasına bakan kısmının sürekli itiş yapmasını sağlıyor. Dimitri getirdiğim astrofaj şişesini açıp yakıt yükleme alanına koydu. Sanırım astrofaj her türlü üçgene gideceğinden özel bir şey yapmaya gerek yoktu. Yakıtın kızılötesi ışığı görmesine izin verdi mi tamamdı. Gelin gelin dedi deney zamanı. Vakum odasından çıktık ve Dimitri odayı kapattı. Rusça bir şeyler seslendi ve diğer tüm Ruslar bunu tekrar etmeye başladı. Biz de dahil herkes hangar güvertesinin uzak tarafına geçti. Buraya bir portatif masa kurmuşlardı. Masanın üstünde ekranında Kiril alfabesinde bir şeyler yazan bir laptop vardı. Bayan Strat gemi en yakında karadan ne kadar uzakta diye sordu Dimitri. Yaklaşık 300 kilometre dedi Strat. Bu güzel. Bir dakika niye dedim bu niye güzel? Dimitri dudaklarını büktü. Bu güzel bilim zamanı. Bir tuşa bastı. Laboratuvarın öbür ucundan boğuk bir homurtu duyuldu. Ardından bir uğuldama geldi. Sonra da sessizlik. Deney tamamlandı. Dimitri ekranı okumak üzere eğildi. 60 bin Newton kuvveti. Diğer Ruslara döndü. 60 bin elovoji. Hepsi alkışladı. Strat bana döndü. Bu çok değil mi? Dimitri'ye ağzım bir karış açık bakmakla meşgul olduğumdan ona cevap veremedim. Sen az önce 60 bin Newton mu dedin? Dimitri yumruğunu havaya kaldırdı. Evet 60 bin Newton 100 mikrosaniye boyunca sürdürüldü. Aman tanrım o ufacık şeyden mi? İlerlemeye başladım. Bunu kendi gözlerimle görmeliydim. Dimitri kolumdan yakaladı. Hayır burada bekle dostum. Hepimiz burada bekleyeceğiz. 1,8 milyar jül ışık enerjisi salındı. Bu yüzden bir vakum odasına ve 1000 kilogram silikona ihtiyacımız vardı. İyonlaşacak hava yok. Işık doğrudan silikon bloğa gidiyor. Enerji de metali eriterek emiliyor. Gördün mü? Laptopu bana çevirdi. Vakum odasının içindeki kamera yayını bir zamanlar kalın bir metal plakadan kalan parıldayan lapayı gösteriyordu. Yuh dedim. Evet evet dedi Dimitri. Şu E eşit MC kare diyen Bay Einstein çok güçlü çok. Birkaç saat soğutma sistemini çalıştırmak gerek. Deniz suyu kullanıyor. Olmaz bir şey. Hayranlıkla kafamı salladım. Dimitri'nin dönüş sürücüsü 100 mikrosaniyede, bu bir saniyenin onda birine tekabül ediyor, bir metrik ton metali eritmişti. Bu enerjinin tamamı benim minik astrofajımda depolanmıştı. Zaman içinde üreticimin içinde uçak gemisinin nükleer reaktörünün ısısıyla yavaşça depolanan enerji. Yani hesap böyleydi zaten de tüm bunların gözünüzün önünde gerçekleşmesi bambaşka bir şeydi. Bir dakika, burada ne kadar astrofaj kullandınız? Dimitri gülümsedi. Ancak ortaya çıkan itiş gücünden bir tahminde bulunabilirim. 20 mikrograma yakın. Ben size 2 koca gram verdim. Kalanını geri alabilir miyim lütfen? Aç gözlülük yapma dedi Strat. Dimitri'nin daha fazla deney yapması gerekiyor. Strat adama döndü. Tebrikler. Gerçek dönüş sürücüsü ne kadar büyük olacak? Dimitri video yayınını işaret etti. O kadar. Gerçek dönüş sürücüsü bu. Hayır, gemide kullanılacak olanı soruyorum. O dedi yine işaret ederek. Yedek güvenlik ve güvenilirlik istiyorsun. O zaman tek bir büyük motor yapmayız. 1000 tane ufak motor yaparız. Tam olarak 1009 tane ihtiyacımız olan itişi ve daha fazlasını sağlayacak kadar. Yolculuk sırasında bozuldular mı sorun değil. Diğerleri gerektiği kadar itiş sağlar. Ah, Strat başıyla onayladı. Bir sürü ufak dönüş sürücüsü bunu sevdim. Böyle devam. Kadın merdivene doğru ilerlemeye başladı. Bense Dimitri'ye bakıyordum. 2 gramı birden kullansaydınız. Omuz sıktı. Bum. Biz olduk buhar, hepimiz, gemi de öyle. Patlama ufak bir tsunami yaratırdı. Ama karadan 300 kilometre uzaktayız. O yüzden olmaz bir şey. Omzuma bir şaplak indirdi. O zaman sana ahirette bir içki ısmarlamam gerekirdi, değil mi? 17. ayrımın sonu. Sayfa 190.